Ayrım 29.
İkinci yıl bir yolunu bulup hapishaneden gene kaçar. Bir gece gelir köye, sevgilisinin kocasını öldürür. Sevgilisini de elinden tutup Toros'a kaçarlar. Jandarmalar adamın akrabaları arkasına düşerler. Yusuf'un onu bir yamaçta büyük bir çarpışmadan sonra öldürürler. Kızdır, çocuğu köyde kalmıştır. Babasının yanına dönemeyeceğine göre kocasının köyüne, çocuğunun yanına döner. Çocuk büyür, 4-5 yaşına gelir. İşte bundan sonra da cebelleşme başlar. Amcaları, amcalarının karıları, çocukları, kimde kim varsa çocuğa söylemeye başlarlar. Senin şu anan yok mu? Babanın katili. İşte böyle böyle. Hapishaneden sevgisini kaçırttı. Babanı öldürttü. Onunla da kaçtı. Sevgilisini öldürüp onu alıp getirdiler. Seni bırakıp gitti. 6 yaşında bütün bunları durmadan çocuğa söylerken onun eline bir de av tüfeği veriyorlardı. Çocuktur 10 yaşına geldiği zaman en büyük avcı kadar avlanmasını öğreniyor. Uçara kaçara bir atıyor ki sapıttığı yok. Çocuk büyüdükçe yukarıdaki sözler şiddetini arttırıyor. Çocuğu bir köşeye çeken, "Sende hiç erkeklik yok mu? İnsan böyle bir orospu anayla yaşar mı? Benim böyle bir orospu anam olsa, oho, çoktan işini görmüştüm," diyor. Çocuktur, anasından başka kimsesi olmadığını sanıyor dünyada. Anasından iğreniyor, ona kızıyor, onu öldürmek istiyor ama bir türlü de eli varmıyor anasına. Son yıl sabahlara kadar uyuyamıyor. Anasını öldürse mi, öldürmese mi? Öldürmese olmayacak. Öldürse şu dünyada kimsesiz kalacak. Anasına karşı içinde de gizli, çok gizli bir sevgi var. İnsanlar rahat bırakmıyorlar ki sabah akşam. Bir yaz günü seninki avdan dönüyor. Önüne bir koca karı çıkıyor. Çekiyor bir köşeye çocuğu. Söylüyor, söylüyor. Bu koca karı çocuğun büyük anasıdır. Çocuk eve geliyor, bakıyor ki anası eğilmiş tandırdan ekmek çıkarıyor. Yüzü görünmüyor. Yüzünü görse anası şu anda başını kaldırsa yapamayacak. Nişan alıyor, çiftenin iki tetiğinin ikisini birden basıyor. Ananın olduğu yerde canı çıkıyor. Amcalar, büyük analar, teyzeler, halalar, tekmil köy sevinçten taşıyor. Çocuğu yaptığı işten dolayı kutsuyorlar. Sen kaza yaptın diyorlar. Elinde tüfek oradan geçiyordun. Çocuk hapishanede 6 ay bile kalmadı. Yukarıda denemiştim, demiştim ki at yavruları anadan doğar doğmaz ayağa kalkarlar. İşte böyle. İnsanlığın kahramanı Glezos'un elinde 3 ak karanfil. Santas, yüksek ticaret okulu öğrencisi 19 yaşındaki Manolis Glezos ile arkadaşı hukuk öğrencisi Apostolos Santas, 31 Mayıs 1914'te Alman işgalinden aşağı yukarı bir ay sonra Alman nöbetçilerinin sıkı kordonuna rağmen Akropol'e girerek gamalı haçlı Alman bayrağını Akropol'den indirip yerine Yunan bayrağını asmışlardır. Bu olay savaş süresince gizli kalmış, sonunda 1945'te gazetelerin yayınıyla açıklığa kavuşmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi sürülerine karşı dövüşen kahramanlar çıkmıştır. Bilinçli kahramanlar. Bu kahramanlardan Fransızlar da var, İngilizler de, Ruslar da, Yugoslavlar da var. Ama bunların en büyüğü, en ünlüsü muhakkak ki genç Manolis Glezos'tur. O, İkinci Dünya Savaşı'nın bütün dünyadaki efsane kahramanıydı. Manolis adı, İkinci Dünya Savaşı'nda demokrasinin, hürriyetin, vatanseverliğin, kahramanlığın, insan sevgisinin, dostluğun, barışın, bir bayrağı olaraktan dalgalandı durdu. O pis, o aşağılık İkinci Dünya Savaşı'nda insanlığın bir kazancı olmuşsa o da Manolis Glezos gibi birkaç yürekli kahraman olmuştur. İşgal gücünün bayrağını Akropol'den indirip kendi bayrağını Akropol'e çektikten sonra Manolis Glezos dağlara çekilmiş, Nazi sürülerine karşı Yunan halkını ayaklandırmış, Nazi sürülerinin başına bir kara bela kesilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nı izlemiş olanlar onun dağlardaki Nazilere karşı bitmez tükenmez kahramanlıklarını okumuşlardır. Manolis o çağda umutsuz, yıkılmış, ezilmiş bir dünyada dağlarda insanlığın umut ışığı olmuştur. Monalis umutsuzluğa düşmüş insanlığa o çağda demiştir ki, hürriyet düşüncesi yenilemez. İnsanlık düşmanları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, insanlığı yenilgiye uğratamazlar. Yunan dağlarında bir avuç arkadaşıyla demokrasi insanlık adına dövüşen Gleseus, Nazi sürülerinin yenilgisinde insanlığa en güzel örnek olmuştur. Ve Yunan halkı bu yürekli, bu içi sevgi dolu kahraman çocuğu için türküler, destanlar çıkardı. O halkının ve halklarının türkülerinde yaşıyor. İnsanoğlu var oldukça da yaşayacak. Nazi sürüleri yenilip de Yunanistan'dan çekildiğinde Manolis dağdan indi. Tek bir Yunanistan bu genç kahramanını karşılamak için şenlikler yaptı. Yunanistan'da Manolis bayramları oldu. Çağımızdaki insanlık kahramanları halktan yana olan kahramanlardır. O kendi halkının ve öteki tek bir halkların kahramanı oldu. 1952 yılında Yunanistan'daki halk düşmanları bu milli kahramanı, bu büyük halk adamını çekemediler. Bu kahraman çıkarcıların karşısına dikilmiş en büyük engeli, ona iftiralar attılar. İki arkadaşıyla birlikte ölüme mahkum ettiler. İki arkadaşı idam edildi. Fakat Yunan halkı milli kahramanlarının öldürülmesine izin vermedi. Manolis hapisten 11 yıl yattıktan sonra çıktı ve EDA partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Son ihtilale kadar büyük bir gazetenin baş yazarlığını da yapıyordu. Şimdi hapistedir. Geçenlerde bir haber çıktı. Cuntacılar Manolis Glezos'u kurşuna dizeceklermiş diye. Sonra junta hükümetinin sözcüsü açıkladı. Böyle bir şey yok diye. Biz katil değiliz dedi. Onlar katil mi değil mi göreceğiz. Yıl 1963 yılı. Mevsimlerden bahar. 200 kilometrelik atom aleyhtarı yürüyüşe ben de katıldım. Yürüyüşe her milletten katılanlar var. Amerikalılar, Fransızlar, İsveçliler, Finler, Araplar, Hintliler, her milletten var. Kıbrıslılar da vardı. Ben de yürüyüşe katılan tek Türk olduğum için Kıbrıslılara katıldım. Kıbrıslıların çoğunluğu Türktü. Yürüyüşte Kıbrıslıların arkasına Yunanlar düşmüşlerdi. Bizim Kıbrıslı Çağlar dedi ki, sen Glezos adını hiç duydun mu dedi. Duydum dedim. Orada karşılaştık. İnsan efsane olmuş kahramanları hep başka türlü sanıyor. Manolis'i karşımda görünce bu adamın Manolis Glezos adındaki kahraman olduğuna bir türlü inanamadım. Orta boylu, geniş omuzlu, sarışına kaçan, buğday benizli, yumuşacık yumuşacık gülen, sevgi dolu, azıcık da babayani biriydi. İçinden ışıklandırılmış gibi gülüyordu. Yanında öldürülen milletvekili Lambrakis de vardı. Lambrakis uzun boylu, esmer, alımlı bir adamdı. Onun yanında Manolis utangaç bir çocuğa benziyordu. İlk sözü ne iyi bir Türk'le karşılaşmak oldu. Çok sevindim bir Türk'ü görmekle. Sizin halkınıza çok saygım var. Türkleri tanıyorum. Yiğit bir halktır. Sizler sıcak yürekli iyi insanlarsınız. Bizi düşman edenler çıkarcılardır. Yunan halkıyla Türk halkı kardeştir. Çocuklar gibi sevinerek durmadan Türklerden, Türk halkından söz etti durdu. Sevgisini söyledi. Bize karşı derinden gelen sevgisini nasıl anlatacağını bir türlü bilemiyordu. 3 gün birlikte yürüdük. Alçak gönüllü bir adamdı. Sanki destan kahramanı Glezos o değildi. Onun yanında insan bir kahramanın yanında bulunduğunu hemen unutuyordu. Her millet ellerinde pankartlarıyla top top olmuş yürüyordu. Böylece düzgün bir şekilde Londra'ya giriyorduk. Ve Londra'ya girerken yürüyüşçüler 200 bin kişi olmuştu. Tek mil Londra halkı da sokaklara dökülmüştü. Sessizce geçenleri seyrediyorlardı. Yalnız bize gelince gök gürler gibi bir alkış kopuyordu. Önce şaşırdım. Niçin bize gelince böylesine bir alkış kopuyor? Gerçekten alkıştan koca Londra bir kalkıp bir iniyordu. Sonra Manolis, Manolis diye bağırıldığını duydum. Londra halkı 2. Dünya Savaşı'nın genç büyük kahramanına minnet borcunu yürekten gelen alkışlarla ödüyordu. Hyde Park'a 500.000 kişi doldurmuştu ve Manolis kürsüdeydi. Alkıştan Londra inliyordu. Uzun bir süre Manolis konuşmak fırsatını bulamadı. Sonra ağır ağır, tane tane konuştu. Savaş bir zorunluluk değildir. Savaş, yani insanların birbirlerini öldürmeleri iğrenç bir şeydir. Halklar savaş istemez. Savaş bir hastalıktır. Bir takım hasta insanların işidir. İnsanoğlu atoma izin vermeyecektir. Umut dolu, göz yaşartıcı, sağlam bir sesti. Bu sesi duyan yeryüzünden savaşın kalkacağına mutlaka inanırdı. Öylesine etkili, candan bir sesti. Manolis, Glezos kürsüden inerken ona karalar giyinmiş bir kadın yaklaştı. Karalar giyinmiş kadın çok yaşlıydı ve beli bükülmüştü. Elinde 3 tane ak karanfil tutuyordu. Karanfilleri Manolis'e verdi ve boynuna sarılıp onu öptü. Manolis de onun elini öptü. İkisinin de gözleri yaşlıydı. Manolis, oğul diyordu karalı kadın. Oğullarım seninle birlikte dövüşürlerken vatanları, hürriyetleri için öldüler. İnsanoğlunun mutluluğu için öldüler. Seni gördüm ya, son bir kere gördüm ya, gözüm açıp gitmeyecek. 3 oğlum daha olsaydı gene bu yola verirdim. Ve Manolis'in elindeki 3 ak karanfil, 3 umut, 3 sevinç, 3 mutluluk ışığı gibi insanlığın üstünde dalgalandı. Manolis hapistedir. İnsanlığın hürriyet, insanlığın bağımsızlık, insanlığın onur cevherinin bir kısmı hapistedir. Demokrasi hapistedir. Emek hapistedir. Namus hapistedir. Eğer Manolis öldürülürse insanlığımız cevherinden, insanlığından, umudundan, mutluluğundan bir şeyler yitirecektir. Ve bu cinayet insan tarihinin en alçakça işlenmiş cinayetlerinden biri olacaktır. İnsanlık bu en yiğit evladına yapılan alçaklıktan dolayı cuntacılarla birlikte Yunan milletini de bağışlamayacaktır. Karalı, yaşlı kadının verdiği 3 ak karanfil, Manolis'in elinde 3 ölmez ışık gibi kıyamete kadar bal kıyacaktır. Barıştan yana, hürriyetten yana olan Türk halkından insanlık kahramanı Manolis'e selam. Gagarin'e ağıt. O ışığın kökünü gördü, karanlığın kökünü gördü. Çağımızı mutlandıran kişilerden biri de Yuri Gagarin'di. 12 Nisan 1961'de dünyanın etrafındaki yörüngede ilk uçuşu yapan oydu. Uzay çağına ayak bastığımızı bize o söyledi. İnsanoğlu masallarda olsun, düşlerde olsun, yüzyıllardan bu yana aya ve öteki yıldızlara gider durur. Aya ve öteki yıldızlara gidişin kapısını açan adam bizim çağımızdandı. Bizimle birlikte yaşayan insandı. İnsanoğlunun dinmez hasreti vardır. Dünyanın dışına çıkmak. İnsanoğlunu bu büyük hasretine kavuşturan insan bizim çağdaşımız Yuri Gagarin'di. İçimizden biri Yuri Gagarin var diye insanoğlu daha gururluydu. Yuri Gagarin çağında yaşıyoruz diye kıvançlıydık. Yuri Gagarin insanlığın sevinci ve gururuydu. İnsanoğlu yiğit ve korkaktır. En çok korktuğu da ölümdür. Ölümü göze alan insan, ölümün üstüne yürüyen insan her zaman insanoğlunda büyük hayranlık uyandırmıştır. Onlar insanlığın kahramanları olmuşlardır. Yuri Gagarin'e insanoğlu yalnız yiğitliğinden dolayı, ölümün üstüne yürümesinden dolayı hayran değildi. Dünyanın en hünerli ellerine ve kafasına da sahipti. Uzaya ilk çıkan insan daha 4 başı mamur insandı. Onun işi yalnız yiğitlik değildi. O dünyamızın şimdiye kadar hiç görmediği büyük bir kahramandı. İşi bir kahramanlığın başlangıcıydı ve yeni bir işti. Bir bilinmeze giden insan olmak ve bu bilinmezde yitip gitmek. Bunu çok düşündüm. İnsan ne düşünür ne duyar ola. Sonra bir bilinmezi bulan kişi tek başına, o bilinmezi yaşayan kişi, o bilinmezi bütün insanlıkla yaşamış, bütün insanlıkla birlikte o bilinmezin özleminde tutuşmuş kişi tek başına kendine bölünmez de bulunca ne yapmıştır, ne duymuş ne düşünmüştür. Gagarin uzaydan olağanüstü yolculuğundan döndüğünde kim bilir ne olağanüstü masallar anlatacaktır diye düşündüm. İnsanların çoğu da böyle düşünmüştür. Bilinmezden olağanüstü şeyler geleceğini her zaman düşünürüz. Bu doğal bir şeydir. Ama Yuri Gagarin sadece birkaç cümle söyledi, o kadar. Laciverdi bir karanlık vardı dedi. Dünya çok güzel mavi bir yuvarlaktı dedi. O kadar. Bize getirdiği masal bir mavi yuvarlaktı. Ben düşündüm ki insanoğlunun dili gördüğü böyle erişilmez bir aşamada duyduğunu anlatmaya yetmez. Uzaya varan ilk insanın duyduğunu anlatmaya insanın dili yeterli değil. Bu olağanüstü olayın karşısında insanın dili tutuluyor ya, uzay çağına insanlık daha güçlü bir dille girmeliydi. Düşündüm ki Gagarin'de değil de Neru'da, Aragon'da ya da Nazım Hikmet gitseydi oraya, bugünkü insan diliyle uzayı anlatabilirler miydi? Güçleri bu akılları durduran yeni duyguyu anlatmaya yeter miydi? Uzaya giden ilk insan insanlığın bilinmezdi. Düşünüyorum ki daha yaşasaydı, 80'ine 90'ına gelseydi Yuri Gagarin, güzelim bir dede olsaydı, ana olarak da bize bir şeyler, bir başka düşler, büyüler anlatabilirdi belki. Yuri Gagarin diyorum, hala bu erişilmezliğin, bu olağan üstülüğün etkisindeydi belki. Yuri Gagarin bir aya giden ilk insan da ben olacağım demişti. Bu insanlığın bitip tükenmez gücünün en güzel belirtisiydi. Yuri Gagarin yeni bir insandı. Yeni ve büyük çağ açtı. İnsan soyunu onurlandırdı. O ölüme karşı koymuş, onu yenmiş, insanlığa ilk büyük zafer kapısını açmış insandı. Bağımsızlığa can atan insanlıkta ilk bağımsızlığa kavuşmuş insandı. Doğayı yenilgiye uğratan ilk insandı, böylesine. Gagarin öldü. İnsanlığın bir yerinden en güzel bir çiçek koptu. Ama o insanlığı zenginleştiren en büyüktü. O karanlıkla aydınlık arasında kesin bir çizgi çizen insandı. Gagarin'den sonra insanoğlu kendine daha güvendi. Bilime daha güvendi. İyiliğe, güzelliğe, aydınlığa daha güvendi. İnsanlığın büyük zaferine daha güvendi. Gagarin'den sonra insanoğlu kendini daha çok arıttı. Kirlerini biraz daha döktü. Işığın kökünü gören, karanlığın kökünü gören insandı. Onun bir dede olması, aya giden ilk insan olmasa da, aya giden ilk insanın elini sıkması, aya giden ilk insanları okşaması ne güzel olurdu. Bu onun hakkıydı. İnsanlığın başı sağ olsun. 2-4-1968. Çağların en büyük şairi Nazım Hikmet. Kadrim bilmemişin eline düştüm. Eğil dağlar, eğil sılam görünsün. Bir halk türküsünden. Bence işe ilk Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedreddin destanıyla başladı. Dünyanın en büyük destanı sayılan İlyada ve Odise bu topraklarda doğmuş, büyümüş, ünlenmiş, yaşamıştır. İlyada'dan, Odise'den parçalar daha halk dilinde dolaşır durur. Dede Korkut masalları büyük destandan kalan parçalardır. Köroğlu da öyle. Anadolu'nun doğusunda, güneyinde, günümüzde bile destanlar söylenir. Hem de bir, iki, üç değil, bir sürü destan dillerdedir daha. Anadolu toprağı dünyanın destan toprağıdır. Zengin, belalı kişiliği olan bir topraktır. Destanı, o edebiyatın tarihçilerinin anladığı gibi dar bir çerçeveye sokmamak gerek, yanlıştır. Destan her çağda vardır ve de olacaktır. Destanın çağı yoktur. Hangi çağda, hangi yerde büyük çatışmalar olacaksa orada destan olacaktır. İşte Nazım Hikmet çağımızda Anadolu destan geleneğinin en büyük halkalarından biridir. Şeyh Bedreddin'le işe başladı demiştim. Nazım Hikmet Anadolu'yla ilişki kurar kurmaz şiirde de destanla ilişki kurmak zorunda kaldı. Nazım Hikmet çapında bir dünya şairi kendi büyük geleneğine varmak zorundaydı. Öyle de yaptı. Büyük geleneğinden ilk olarak yararlandığı eser Bedreddin Destanı'dır. Şeyh Bedreddin de onun daha önce yazdığı şiirlerden hemen ayrılır. Onu büyük bir şair çapına yükseltir. Şeyh Bedreddin Destanı diliyle, yapısı, kuruluşuyla tam bir destandır. Ve daha sonraki büyük destanına hazırlıktır. Memleketimden insan manzaraları bizim çağımızın büyük destanıdır. Bu destana Türkiye ve dünya insanları girer. Bu büyük destanda çağımızı yoksul köylüsü, askeri, sömürüleni ve sömüreniyle yaşarız. Destanın dili Yunus'un, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun ve Pir Sultan Abdal'ın dili gibi halkın konuştuğu dildir ve destan halkın konuştuğu gibi düz yazılmıştır. Gündelik dildir. Zaten bütün destanlarda dil halkın gündelik dilidir. Manas destanında da öyledir. İlyada'da da öyledir. Memo Zini'de de öyledir. Destanın kendine has bir ayrı dili olduğunu sananlar yanılıyorlar. Nazım Hikmet destanı iyi kavramış, destan üstüne çalışmış, ıncını cıncını elemiş, büyük destancılara çıraklık etmiş, aynen gelenekteki gibi ve kendisi de büyük ustaları gibi bir destancı mertebesine çıkmış. Destancının hayatı halk içindedir. Destanını halkla birlikte yapar. Nazım Hikmet'in hayatı da böyle olmuştur. Bir gün Nazım Hikmet'e dedim ki, hapishane olmasaydı bu büyük destan olur muydu? Belki başka şey olurdu ama destan olmazdı. Onu hapiste hep birlikte yazdık dedi. Ben onlara sorardım, onlar bana anlatırdı. Ben destandan parçalar yazar, onlara okurdum. Böyle böyle yazıldı destan. Edebiyatla uğraşanlar bilirler ki destanın doğuşu böyledir. Destanı halk sanatçısıyla birlikte yapar. Ben dedim ki, hapishane olmasaydı sen gene halka gitmenin yolunu, onunla birlikte büyük bir destan oluşturmanın yolunu bulurdun dedim. Çok alçak gönüllü adamdı. Buna karşılık vermedi. Birkaç gün sonra ya bu konuşmamızın üstünde düşünmüş ya da ayrı bir konu olarak üstüne varmış. Ömrüm hapishanede geçmeseydi ben böyle olmazdım dedi. Daha çok çalışır belki de iyi bir şair olurdum dedi. Ben şaşırdım. Nazım gibi bir adam ben daha bir iyi şair olurdum diyor. Yunus'tan bu yana bir milletin en büyük şairi ve çağların en büyük şairlerinden biri. Burjuvazi, burjuvazi değil, sanılmıştır komprador sınıfı. Bu yozlaşmış bu ihanet içindeki sınıf Türk milletinin en büyük şairane kahretti. Onu süründürdü, onu bir yaban elde ölmek durumuna soktu. Bu sınıf Nazım'a niçin bu kadar düşmandı? Onu mahkum etmek için düzmece mahkemeler kuracak kadar niçin düşmandı? Çünkü bu sınıf bilinçli ya da bilinçsiz Türk halkına düşmandır. Türk milletine en hafifinden Türk kültürüne düşmandır. Bir milletin en büyük şairine düşmanlık, o milletin kültürüne, kendisine düşmanlık demektir. Millet düşmanlarının Nazım Hikmet'e yaptıkları kötülük, tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisi olarak kalacaktır. Kapkara bir ihanet. Nazım Hikmet'in büyük destanı Türk milleti durdukça ocak başlarında okunacak ve bu büyük destan Türk kuşaklarınca okundukça da Nazım Hikmet'e kötülük yapan hainler lanetleneceklerdir. Nazım Hikmet davasının yeniden başlaması ve Nazım Hikmet'in beraat etmesi hainlerin mahkumiyeti olacaktır. Bir de Türk adliyesini büyük bir töhmetten, burjuva sınıfıyla işbirliği yapmak töhmetinden kurtaracaktır. Yoksa Türk milleti durdukça Nazım Hikmet'i hiçbir zaman, hiçbir çağda mahkum etmeye kimsenin gücü yetmez. 24.1.1967 Nazım Hikmet ve Halk. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Nazım Hikmet.